Afrikalı Leo, Amin Malo, 5. kaset 1. yüz, sayfa 165. Evlenene değin yalnız ona yeni giysiler, takılar alınırdı. O evlenince yerine sonradan gelen geçerdi. Böylece sırası gelen büyük odaya geçer, onurlandırılırdı. Yalnız Fatma'nın yaşı hem çok küçüktü hem de benim için düşünülüyordu. Son vasiyetim, benim gibi ikinci kez evlenmeyi düşünmediği için 10 yıldır çatım altında bulunan annemle ilgili. Artık genç değil. Baban onunla yeniden evlenirse çok mutlu olacaktır. Muhammed'in de bunu istediğini biliyorum, fakat baban yanlış kararlar alırken çok evecen, doğru kararlar içinse çok yavaştır. Sana daha önce söylemedim ama yola çıkmadan bir gece önce gururu bir yana bırakarak konuyu ona açtım. Barıştığımızdan beri bunu kendisinin de pek çok kez düşündüğünü söyledi. Dahası bir imamla konuşmuş, imam da ona boşandığı karısı arada evlenmemişse onu bir daha nikahlayamayacağını anlatmış. Ben de ona arkadaşlarımız arasında Selma için bir hülleci bulunabileceğini söyledim. Ona Endülüslü bir şehzadenin öyküsünü de anlattım. Şehzade eski karısıyla yeniden evlenmek istiyormuş ama onun bir başkasıyla göstermelik bile olsa birlikte bulunması düşüncesine katlanamıyormuş. Umarsızlıkla bir kadıya başvurmuş. Kadı, bir hukukçudan çok ozanlara yakışır bir çözüm bulmuş. Kadın, geceleyin deniz kıyısına inip soyunacak ve çırılçıplak denizin içine yatacak. Dalgalar tıpkı bir erkeğin okşamaları gibi bedenini okşayıp geçecekmiş. Prens böylece şeriatı çiğnemeden karısını geri almış. Öykü bitince her ikimiz de kahkahalarla güldük. Gülmek bir yana, mektup bitince oracıkta korkudan kala kaldım. Geçmişteki çocukluğumdaki anıları bir bir kafamdan geçirirken annemle ve Saray'la kitap satıcısı Yıldız Falcısı'nın evine gidişimiz gözlerimin önünde canlandı, sesi kulaklarımda çınladı. Ölüm gelecek, sonra da denizin dalgaları, sonra da kadın meyvesiyle birlikte geri dönecek. Pasa döndüğümde annemle babam yeniden evlenmişlerdi. Benim şaşırmadığımı görünce düş kırıklığına uğradılar. Nikahlarını nasıl tazelediklerini sormadım. Halen'in mektubu sürüyordu. Elçiliğimi de senin ellerine bırakıyorum. Gerçi yetki bu görevi bana veren sultanın. Bu görev dolayısıyla ona yaklaşmak umudundaydım. Fakat babamı örten toprak beni de kucağına alacak. Sultana yakın olmak isteyişimin nedeni ün ya da varsalık kazanmak değil, aileme yardımcı olabilmekti. Kız kardeşini kurtarmak amacıyla şehzade ile tanışma yollarını aramamış mıydım? Sultana hizmet ederken kız kardeşini de düşünmelisin. Huzura çıktığın zaman onun için verilmiş armağanları sun, sonra ölçülü bir dille Timbuk'ta edinmiş olduğun izlenimlerini anlat. Ona özellikle siyahların ülkesinde pek çok sultanlıklar bulunduğunu, sürekli olarak birbirleriyle savaştıklarını fakat ilerlemek için bir çabaları olmadığını anlat. Dikkatini çekip güvenini kazandıktan sonra onunla Meryem için konuş, eğer daha özgürlüğüne kavuşmamışsa elbette. Sarayın kapısına beni karşılamaya gelen Harun'un dediğine göre Meryem daha özgür değildi. Kervanı Kahya'ya bıraktım, armağanları ilgili görevliye verdim. Sultan beni görmeden önce evin yolunu tuttum. Yanımda Harun vardı. Ona dayımın hastalığını ve ölümünü, Sicil Mase ile Timbuktu'yu anlattım. Bu arada birkaç adım arkamdan gelen ve eşyalarımı taşımakta olan Hiba'yı anlatmayı da unutmadım. Gelincik de bana pastan haberler verdi. Estağfurullah ve Berber Hamza ölmüşlerdi. Allah rahmetini onlardan esirgemesin. Topal Ahmet Güney Marakeş'e gitmiş, ağabeyinin önderliğini yaptığı Portekizlilere karşı savaşan mücahitlere katılmıştı. Haberler kervandan önce pasa ulaşmış, Halin'in evinde kadınlar karalara bürünmüştü. Selma da oradaydı. Dönüşüme çok sevinmişti, evlilik haberini kulağıma fısıldamak için sabırsızlanıyordu. Dayımın evinden ayrılmamıştı çünkü yeğenini yalnız bırakmak istemiyordu. Ayrıca da Verda ile aynı çatı altında bulunmaktan kaçınmıştı besbelli. Muhammed üç ev arasında gidip geliyordu. İki eşin bulunduğu evlerle köydeki bağ evi arasında. Fatma'yı da gördüm. Yaz onu ne daha az hırçın yapmıştı ne de daha çekici. Gözleri yaşlarla dolu, benden yana baktı. İçgüdüsel bir davranışla Hiba'nın arkamdan gelip gelmediğine baktım. Garip bir duygu, Babamın hareketlerini tekrarlarken buldum kendimi. Biri tatlı, ışıl ışıl bir köle kız, öteki gözyaşları içinde bir dayı kızı, iki kadın arasında kalmış bir erkek. Ertesi günü saraya gittim, ailemin yitirmiş olduğu kişinin anısına saygı gösterilerek hemen o gün kabul edildim. Huzurda yalnız değildim. Sultanın yanında başka görevliler de vardı. Danışmanlar, yazıcılar, mühürdar, törenler sorumlusu ve daha başka saraylılar. Hepsi de sultandan daha şatafatlı giyimliydiler. Çok etkilenmiştim. Özenle ve önceden hazırladığım tümcelerle gördüklerimi, izlediklerimi anlatırken onlar da alçak sesle kendi aralarında konuşuyorlardı. Arada bir sultan kulağını bu fısıltılara veriyor, bana da eliyle anlatmayı sürdürmemi işaret ediyordu. Anlattıklarımın çok ilgi çektiğini görüyordum. Yapabildiğimce kısa keserek sözlerimi bitirdim ve sustum. Uzun süren fısıltılardan sonra sultan sözlerimin bittiğinin ayrımına vardı ve gençliğimi vurgularcasına yeteneğimden çok etkilendiğini belirtti. Dayıma ilişkin övücü sözler söyledi, ondan bize çok bağlı hizmetkarımız diye söz etti ve başsağlığı dileklerini aileme iletmemi istedi. Bir başka fırsatta beni görmek istediğini söyleyip sözlerini bitirdi. Ben yine de tören sorumlusunun kaş göz işaretlerini umursamayıp yerimden kıpırdamadım. Eğer bana bir dakika daha bağışlarsanız bir şey lütfetmenizi arz edecektim dedim. Yapabildiğimce çabuk çabuk ve haksızlık sözcüğünü sık sık kullanarak kız kardeşime anlattım. Haliye verilen sözü anımsattım. Beni dinlemediğini düşünmeye başlamıştım ki bir tek sözcük gerçekte dinlemekte olduğunu kanıtladı. Cüzzamlı mı? Saray katibi sultanın kulağına bir şeyler fısıldadıktan sonra yavaşça omzuma vurdu ve ''Ben ilgilenirim'' dedi. ''Düş kırıklığına uğramayacaksın. Haşmet Mab'ı bu sorunla tedirgin etmemelisin.'' Sultanın elini öperek çekildim. Harun parmaklıkların dışında beni bekliyordu. ''Biliyor musun ki şu anda Tanrı yasalarına karşı suç işledin?'' diye sordu. Gülünç görünmek için yüz hareketleri yaptığımı hemencecik görmüş, kendi yöntemleriyle beni yatıştırmaya çalışıyordu. Tek sözcük söylemeden yürüyüşümü hızlandırdım. O ise sözünü sürdürdü. Yakın zamanda çok bilgili bir şeyhin, hepsi değilse bile, çoğu hükümdarın gelirlerini Tanrı yasalarına uymayan vergilerle artırdıklarını, dolayısıyla birer hırsız ve Tanrı tanımaz olduklarını söylediğini duydum. Demek ki onların sofralarında yemek yiyen ya da onlardan en küçük bir armağan bile kabul edenler ya da onlardan aile bağı kuranlar da hırsızlıklarına ve Tanrı tanımazlıklarına ortaklık ediyorlar. Ona yanıtım çok büyük bir öfke patlaması oldu. Böyle bir anlayış İslam'ı parçalayan bir dolu savaşın çıkmasına neden olmuştur. Şundan hiç kuşku duymamalısın ki sultan beni sofrasına çağırmadı, bana armağan vermedi. Kızını da benimle evlendirmeyi düşünmüyor. Dolayısıyla cehennem ateşlerinde yanmam tehlikesi söz konusu değil. Fakat kız kardeşim daha cüzzamlılar arasında. Harun'un yüzü asıldı. Yakında onu görmeye gidecek misin diye sordu. Saray katibinden bir yanıt bekliyorum. İyi haberler alırsam onu görmeye giderim diye düşünüyorum. Daha sonraki haftalar bu İnaniye medresesindeki derslere gittim. Arkadaşlarıma yolculuklarımı, özellikle siyahlar ülkesinde gördüğüm camileri, ermişlerin türbelerini anlatmam istendi. Birçok not almış olduğum için 2 saat boyunca konuştum. Hocanın çok hoşuna gitti, beni evine çağırdı. İbni Batuta ve öteki ünlü gezginler gibi gördüklerimi yazmam için beni yüreklendirdi. Tanrı isterse bir gün yazacağıma söz verdim. Hoca ayrıca iş arayıp aramadığımı sordu. Kent, Maristan'ın yöneticisiydi. Dipnot, Arapça hastane. Yazmanlık yapabilecek genç bir öğrenci arıyorlardı. Hastaneler ve düşkünler evleri hep ilgimi çekmiştir. O nedenle önerilen işi coşkuyla kabul ettim. İşe sonbaharda başlamam için anlaşmaya vardık. Saray katibi onu sık boğaz ettiğimi düşünmesin diye saraya 2 ay sonra gittim. Çok yakınlık gösterdi, beni haftalardır beklediğini söyledi, şurupla ağırladı. Dayımın ölümünden ağlamaklı bir sesle söz etti, utku kazanmışçasına 4 uzman kadının kız kardeşimi bir kez daha muayene etmesini sağlayabildiğini anlattı. Sultanımız ne denli güçlü olursa olsun bu korkunç hastalığa yakalandığından kuşku duyulan bir kimsenin kente geri dönmesini sağlayamayacağını anlamalısın delikanlı. Eğer kız kardeşinin sağlıklı olduğu ve hiçbir iz taşımadığı saptanırsa, sultanın yazacağı mektupla hemen o gün kente dönebilir. Bu çözüm bana pek akılcı göründü. Meryem'i görmeye ve ona yeni haberleri götürmeye karar verdim. Harun benimle gelip gelmeyeceğini sordu. Az da olsa şaşırmadım desem yalan olur ama önerisini hemen kabul ettim. Meryem böylesine uzun bir yolculuktan sağlıkla döndüğüme sevindiğini söyledi. Fakat geçen görüşmemize göre daha uzak duruyor, olağanüstü solgun görünüyordu. Ona dik dik baktım. "Nasılsın?" diye sordum. "Buradakilerin birçoğundan daha iyiyim. Dönüşümde senin buradan kurtulmuş olacağını ummuştum. Burada yapacak çok işim vardı." 2 yıl önceki yenileyici konuşması beni çok etkilemişti, şimdi daha da etkiliydi. "Andımı anımsıyor musun? Eğer andına bağlı kalır da evlenmezsen, senin çocuğun benim de yeğenlerim olmayacak." Harun arkamda duruyor, bir dereye bir de bekçiye bakıyordu. Kız kardeşime çekingen ve belli belirsiz bir selam vermişti yalnızca, konuştuklarımıza hiç dikkat etmiyormuş gibi duruyordu. Birden boğazını gürültüyle temizleyerek Meryem'in gözlerinin içine baktı dik dik. "Eğer tepkin böyle olursa, kendini umutsuzluğa kaptırırsan burada aklını kaçırırsın. O zaman da seni kurtarmanın anlamı kalmaz. Kardeşin sana iyi haberler getirmek için geldi, saraydaki çabalarının sonuçlarını anlatmaya geldi." Harun'un sözleri üzerine Meryem biraz toparlandı, iğneleyici, alaylı tek sözcük etmeden beni dinledi. "Beni ne zaman muayene edecekler? Çok yakında, her an hazır olmalısın." "Henüz sağlıklıyım, tek leke bile bulamayacaklar, hiç kuşkum yok, her şey iyi olacak." O uğursuz yerden ayrılırken dikkatli Harun'un yüzüne baktım. "Buradan kurtulacak mı dersin?" Bana yanıt vermedi, bir süre düşünceli düşünceli yere bakarak yürüdü. Sonra birden durdu, ellerini yüzüne kapattı, sonra öne doğru uzattı, gözlerini açmadan. "Hasan, kararımı verdim. Meryem'in karım olmasını, çocuklarımın annesi olmasını istiyorum." Maristan yılı, Hicri 913, 13 Mayıs 1507, 1 Mayıs 1508. Fas Hastanesi'nde 6 hasta bakıcı, 1 alışveriş görevlisi, 6 hizmetçi, 2 aşçı, 5 temizlik işçisi, 1 yük taşıyıcı, 1 bahçıvan, 1 yönetici, 1 yönetici yardımcısı, 3 yazman var ve hepsi de dolgun ücret alıyor. Hasta sayısı da oldukça kabarık fakat Tanrı tanığımdır ki hastanede bir tek hekim bile yok. Bir hasta geldiği zaman bir odaya alınır, bakılır, ya kendi kendine ölene ya da iyileşene dek hiçbir saltım görmez. Faslılar hastalandıkları zaman evlerinde bakılmayı yeğlediklerinden hastanedeki hastaların hiçbiri fastan değildir. Akıl hastaları için ayrılmış birçok oda var. Ancak bu bölümdeki hastalar arasında faslılara rastlanır. Çevreye ya da başkalarına zarar vermemeleri için akıl hastaları ayaklarından zincirle bağlıdır. Duvarları kalın kerestelerle sağlamlaştırılmış koridorun sonunda bekçi durur. Ancak deneyimli hizmetliler akıl hastalarının yakınına kadar giderler. Akıl hastalarının yemeklerini veren hizmetli yanında kalın bir sopa bulundurur. Hastalardan biri çok coşarsa ona bir güzel sopa çeker, hastaya bitkin düşer ya da yatışır. Hastanede çalışmaya başladığım zaman bu acınası hastalar konusunda uyarılmıştım. Onlarla hiç konuşmamalıydım, oradaki varlıklarının hiç ayrımında değilmişim gibi davranmalıydım filan. Kimileri için çok üzüldüm. Özellikle bir deri bir kemik kalmış, saçları yarı yarıya dökülmüş, zamanını dua ederek ve şarkı söyleyerek geçiren, çocukları onu görmeye geldikleri zaman onları sevgiyle kucaklayan yaşlı bir adam için çok üzüldüğümü anımsıyorum. Bir gece geç saatte üstlerine kazayla şurup döktüğüm kimi kağıtları yeniden yazıyordum. İşimi bitirdikten sonra çıkarken gözlerimi bu yaşlı adamdan yana çevirdim. Odasının daracık penceresine dayanmış, kolları üstüne kapanmış, ağlıyordu. Beni görünce gözlerini sakladı. Ona doğru bir adım attım. Çok sakin bir sesle, içinde Tanrı korkusu olan bir iş adamı olduğunu, kendisini çekemeyen biri ona kara çaldığı için hastanede bulunduğunu, düşmanı çok güçlü olduğu ve sarayla yakınlığı bulunduğu için ailesinin onu buradan kurtarmayı başaramadığını anlattı. Öyküsü bana çok dokundu. Yatıştırıcı sözcükler mırıldanarak ona yaklaştım. Ertesi gün hastane yöneticisiyle konuşacağıma söz verdim. Ona iyice yaklaştığımda birdenbire üstüme atladı, çılgınca çığlıklar atarak bir eliyle giysilerimi çekiştirirken öteki eliyle yüzüme pislik sürmeye başladı. Bekçiler koşup yardım ettiler, bir yandan da saflığım için beni azarladılar. İyi ki hastanenin çok yakınındaki hamam o saatte erkekler için açıktı. Tam bir saat hamamda yüzümü ve tüm bedenimi ovuşturup yıkadım, sonra da Harun'un evine gittim. Tedirginliğim daha geçmiş değildi. Sonunda bir deli anlamamı sağladı dedim. Sözlerim açık değildi. Bütün çabalarımızın neden sonuçsuz kaldığını şimdi anlıyorum dedim. Saray katibinin benimle konuşurken neden öylesine tatlı dilli, gülümseyişinin neden sıcak olduğunu, neden hiç tutmadığı sözler verdiğini şimdi anlıyorum. Arkadaşım bir tepki göstermedi, ben yine başladım. Bu kentte binlerce kişi suçsuz olduğunu savunduğu ama gerçekte acımasız bir katil olan akrabasını kurtarmaya çalışır ya da sağlıklı olduğunu savundukları bir yakınları bana saldıran adam gibi delidir ya da cüzdanı kesin kes geçirdiğini söyleyenler ama gerçekte hastalık tüm bedenlerini kemirmiştir. Bunları nasıl ayırmalı? Gelinceğin her zamanki gibi bana karşı çıkmasını bekledim. Hiç karşı çıkmadı. Sessiz duruyor, kaşlarını çatmış, derin derin düşünüyordu. Sonunda yanıtı bir soru oldu. Dediklerin doğru. Şimdi ne yapacağız? Tepkisi olağan dışıydı. Meryem yalnızca arkadaşının kız kardeşiyken, benim duraksamalarımı umursamadan harekete geçiyor, olay yaratmak için estağfurullah gidebiliyordu. Oysa şimdi genç tutukluyla daha yakından ilgili olmasına karşın kendine güveni azalmış gibi görünüyordu. Gerçekten de kız kardeşimle evlenmek istediğini bana açıkladıktan sonra hiç vakit geçirmeden cuma giysilerini giyip babamı görmeye gitmiş, Meryem'i istemişti. Muhammed başka koşullarda iyi bir adı olsa da yoksul bir yük taşıyıcıyı iyi bir kısmet olarak görmezdi. Fakat Meryem 19 yaşındaydı. Pasta bu yaşta birkaç köle kadından ve orospulardan başka evlenmemiş kız olamazdı. Bu nedenle Harun beklenmedik bir kurtarıcıydı ve küçük düşürücü bir kısmet olarak görülmesi bir yana bu kahraman nişanlının ellerini öpecekti babam neredeyse. Birkaç gün sonra iki kadının imzasıyla evlilik sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeye göre gelinin babası gelecekte damadına 100 dinar verecekti. Hemen ertesi günü haberleri ulaştırmak için Verda Meryem'i görmeye gitti. Meryem oraya götürüldüğünden beri ilk kez gülümsedi ve bir kez daha umuda kapıldı. Bu kez Harun'un gün geçtikçe neşesi, pırıltısı söndü. Yüzü hep kaygılıydı. O gece dostumun kafasından geçenleri anladım, benim de görüşümü almak istiyordu. Böyle de olsa Meryem'i sonuna dek cüzdanlılar arasında bırakamayız. Bütün çabaların sonuçsuz kaldığına göre şimdi ne yapabiliriz? Hiç fikrim yoktu. Bu nedenle yanıtım öfkeli oldu. Meryem'i ve uğradığı haksızlık yüzünden 4 yıldır çekmekte olduğu acıları düşündükçe Zarvani'nin boğazına sarılıp boğasım geliyor. Onu da işbirlikçisi cüzdanlılar Ketvudasını da. Konuşurken bu adamları gerçekten boğuyormuşum gibi yapmıştım. Harun en küçük bir tepki göstermedi. Attığın taş çok büyük. Anlamadım. Sabırsızlıkla yineledi. Şunu söylüyorum. Attığın taş çok büyük. Çok, çok büyük. Sokakta öteki yük taşıyıcılarla birlikteyken sık sık birbirine bağıran, aşağılayıcı sözler söyleyen, çevrelerine kalabalık toplayan kişiler görürüm. Kimileyin biri yerden bir taş alır. Taş erik ya da armut büyüklüğündeyse birisi onun elini tutar çünkü taşı atarsa karşısındakini yaralayabilir. Fakat yerden aldığı taş karpuz büyüklüğündeyse yoluna gidebilirsin çünkü adamın o taşı atmaya niyeti olmadığına güvenebilirsin. Yalnızca boş ellerinde bir ağırlık duymak istemiştir. Zervali ile cüzdanlılar Ketfudasını boğmakla korkutmaksa minare büyüklüğünde bir taştır. Sokakta olsaydım omuzlarımı silker, yürür giderdim. Utançtan kızardığımı görmezlikten geldi, sözlerini damıtarak söylüyormuş gibi tartarak ve yavaş yavaş konuştu. Meryem'i yeniden yakalanmak, ailesinin de başını derde sokmak tehlikesi olmadan kaçırmanın bir yolu olmalı. Elbette ki uzun bir süre pasta yaşamayacak, onunla evlenmek istediğime göre ben de kaçmalıyım. Onu kafasında kimi tasarımların oluştuğunu ve bu tasarımlardan tam belirginleşmeden bana açmayacağını bilecek denli iyi tanıyordum. Ama yine de onu böyle davranmaya itekleyen nedeni anlayamıyordum. Dostluğumuz adına onunla açık konuşmalıydı. Kendi özgür istencinle kentinden, ailenden, loncandan ayrılıp bir suçlu gibi yakalanıp zincire vurulmak korkusuyla bir dağdan bir dağa kaçarak yaşamayı nasıl seçersin? Yaşamında tek sözcük konuşmadığın bir kız için mi yapıyorsun bütün bunları? Gelincik daha gençken bana bir giz vereceği zaman yaptığı gibi sağ elini başımın üstüne koydu. Daha önce sana söyleyemediğim bir şey var. Şimdi de dinlediğin zaman bana gücenmeyeceğine and içmeni istiyorum. Ailemin onurunu kıracak bir şey duymaktan korkmama karşın and içtim. Harun'un evinde sundurmada yerde oturuyorduk. Gelincik o gün akmayan taştan çeşmeye sırtını dayamıştı. Kadınlar hamamına gizlice girdiğim günü anımsıyor musun? 7-8 yıl geçmişti fakat her ayrıntıyı, her yürek çırpıntısını anımsıyordum. Gülümseyerek başımı eğdim. Öyleyse çok sıkıştırmana karşın hamamda gördüklerimi anlatmadığımı da anımsarsın. İçeriye örtülü olarak yüzümde peçeyle girmiştim. Ayağımda nalınlar vardı, bir havluya sarılmıştım. O sıralar 11 yaşındaydım. Daha bedenimde kıl yoktu, o nedenle erkek olduğum belli değildi. İçeride dolaşırken Verda'yla Meryem'e rastladım. Meryem'le göz göze geldik. Beni hemen tanıdığını anladım. Bizi sık sık birlikte gördüğü için yanılması olanaksızdı, dona kaldım. Meryem'in çığlık atmasını, oradaki kadınların beni yakalayıp dayak atmalarını bekliyordum. Fakat bağırmadı. Havlusunu alıp yavaşça vücuduna sardı, sonra da benimle suç ortaklığı yapıyormuşçasına gülümsedi. Sonra da bir neden uydurup annesini bir başka bölmeye sürükledi. Bir tehlikeden kurtulmuş olduğuma inanamadan orada kala kaldım. O gün Meryem'in kız kardeşim olmadığına üzülmüştüm. O günden ancak 3 yıl sonra yalnızca onun kardeşinin arkadaşı olduğumun ayrımına vardım ve onu bir erkeğin bir kadını düşünebileceği gibi düşünmeye başladım. Fakat tam o sıralar uğursuzluklar sessizce kızcağızın başına yağmaya başladı. Gelinciğin yüzü son tümceye kadar ışıl ışıldı. Son tümceyi söylerken yine karardı. Bütün dünya ona karşı çıksa da ben onu yalnız bırakmam, ele vermem. Tıpkı onun beni hamamda ele vermediği gibi. Bugün o benim eşim, onun beni kurtardığı gibi ben de onu kurtaracağım ve bizi kabul eden topraklara kaçıracağım. Harun bir hafta sonra veda etmek için beni görmeye geldi. Bütün eşyası yünden yapılmış iki keseden oluşuyordu. Birinde Meryem'in çeyizi olan altınlar, ötekinde ise kendisinin biriktirebildiği azıcık para vardı. Küçük kese mahallenin bekçisi için, Meryem kaçarken gözlerini kapatsın diye. Ötekisi ise Tanrı'nın yardımıyla bizi bir yıl geçindirecek olan para. Rife gidecekler, bir süre sultanlığın en eli açık ve en yiğit insanlarının yaşadığı Beni Velid'de yaşayacaklardı. Beni Velidliler çok varsalı ve toprakları çok verimli olmasına karşın tek dirhem vergi ödemeyi kabul etmiyorlardı. Fas'ta haksızlık gören herkes orada konukseverlikle karşılanacağını, dahası kimi harcamalarının ödeneceğini ve düşmanları onu izlerse dağlıların ona saldıracağını biliyordu. Harun'a sıkı sıkı sarıldım. O ise yazgısına doğru bir an önce koşmak için çarçabuk kollarından kurtuldu. Gelin yılı, Hicri 914, 2 Mayıs 1508, 20 Nisan 1509. O yıl ilk evliliğimi yaptım. Böylece dayımın isteğiyle birlikte annemin beni hibadan ayırma isteği de yerine geliyordu. 3 yıl boyunca hibayı aşkla okşamış, sevmiştim ama ondan ne oğlum ne de kızım olmuştu. Böylece gelenekler gereği dayımın kızı Fatma ile evlendim. Biz gelin odasına girer girmez kapıda bir komşu kadın beklemeye başladı. İçeriden uzatacağımız gelinin o geceye değin, el değmemişliğinin, damadın da gücünün kanıtı olan kan lekeli yatak çarşafını konukların burnuna tutacak, düğün böylece başlamış olacaktı. Düğün hiç bitmeyecekmiş gibiydi. Sabahın erken saatlerinden başlayarak terziler, saç tarayıcılar, tüy temizleyiciler ve yeri başkalarınca doldurulamayacak Sara, Fatma'nın çevresinde dolanıp durdular, yanaklarını al sürdüler, elleriyle ayaklarını siyaha boyadılar, iki kaşının arasına küçük güzel bir üçgen, alt dudağının altına da bir zeytin yaprağı çizdiler. Herkes ona bakıp hayran olsun diye bir kürsü üstüne oturttular. Bu arada onu giydirip hazırlayanlara yemekleri verildi. O gün öğleden sonra arkadaşlar ve akrabalar Halin'in evinin dışında toplandılar. Sonunda gelin oturduğu yerden kalktı. Çok tedirgindi. Hemen her adımda düşecek gibiydi. Sekiz köşeli tahtadan yapılmış duvarları ipekler ve brokarla kaplanmış bir tür tahtirevana girdi. Tahtirevanı Harun'un arkadaşları olan dört yük taşıyıcı omuzları üstünde taşıdı. Sonra ziller, flütler, hastanede çalışanlarla medreseden arkadaşlarımın taşıdığı meşaleler eşliğinde düğün alayı ilerlemeye başladı. Önde arkadaşlarımla ben yürüyorduk. Bizi gelinin tahtirevanı ile Fatma'nın dört ablasının eşleri izliyorlardı. Alay önce çarşıdan geçti. Dükkanlar kapanmıştı. Sokaklar boşalıyordu. Büyük caminin önünde biraz durduk. Orada bizi bekleyen birkaç arkadaş üstümüze gül suyu serpti. Düğünde dayımın yerini tutan en büyük bacanağım yanıma gelip kulağıma artık alaydan ayrılmam gerektiğini fısıldadı. Babamın evine gitmeden önce onu kucakladım. Gece için babamın evinde bir oda hazırlanmıştı, orada bekleyecektim. Alay bir saat sonra babamın evine geldi. Fatma anneme verildi. Annem elinden tutup onu benim bulunduğum odanın eşiğine kadar getirdi. Selma bizi yalnız bırakmadan önce bana göz kırptı. Böylece bir erkek olarak üstünlüğümü kanıtlamam için hemen yapmam gerekeni anımsattı. Böylece ayağımı bütün gücümle Fatma'nın ayağına bastırdım. Fakat ayakkabısı tahtadan olduğu için ayağı acımadı. Kapımız kapandı. Dışarıdan, kimileri çok yakından, bağırışma, kahkaha ve düğünün ilk yemeği o gece verileceği için tava, tencere, kapkacak sesleri geliyordu. Fatma kırmızı ve sarı giysiler içinde, yüzü boyanmış olmasına karşın bir ölü kadar solgun, kıpırdamadan, taş gibi, soluk bile almadan gülümsemek için büyük bir çaba göstererek karşımda durmaktaydı. Gözleri öylesine korkuluydu ki onu kucaklamaktan çok biraz rahatlatmak için kendime doğru çektim. Başını göğsüme koydu, arkasından da gözyaşlarına boğuldu. Dışarıdan duyulmasından korktum, onu biraz sarsarak susturmaya çalıştım. Kollarımın arasında gözyaşlarını tutmaya çalışarak öylece kala kaldı. Bütün vücudu titriyordu. Sonra yavaş yavaş yere çöktü, kollarıma tutunmuş, kas katı kesilmişti. Arkadaşlarım bana düğün gecesi birçok kızın bu alanda bilgisizliğini kanıtlamak için çok şaşırmış veya korkmuş görünmek çabasına giriştiklerini söylemişlerdi. Fakat hiç kimse baygınlıktan söz etmemişti. Hastanede dulların ya da kocaların ilgi göstermediği kadınların sık sık bayıldığı konuşuluyordu. Fakat 15 yaşındaki bir kızın kocasının kollarında bayılabileceğini hiç duymamıştım. Fatma'yı sarsıp ayağa kaldırmaya çalıştım. Başı arkaya düştü. Dudakları yarı aralık, gözleri kapalıydı. Kapıyı açıp "Yardım edin, gelin bayıldı" diye bağırsam yaşamım boyunca herkesin gözünde gülünç biri olarak kalacağım korkusuna kapıldım. Bu kez ben titremeye başladım. Dayımın kızını yatağa taşıyıp sırt üstü yatırmaktan, ayakkabılarını çıkarıp çenesinin altından bağlı duvağı açmaktan başka yapabileceğim bir şey yoktu. Uyuyormuş gibi görünüyordu. Az önce düzensiz olan soluk alışverişi düzene girmişti. Yanına oturup bu işin içinden nasıl sıyrılacağımı düşünmeye başladım. Elime bir iğne batırıp çarşafa kan damlatabilir, gerdek işini de yarına bırakabilirdim. Fakat beyaz çarşafa kanın nasıl damlatacağını bilmiyordum. Kapıdaki kadın yüzlerce kez kızlığın bozulma durumuna tanıklık etmişti. Oyunu anlardı. Umutsuzca yalvaran gözlerle Fatma'ya baktım. Parlak, kızıl saçları yastığın üstüne yayılmıştı. Elimi saçları üstünde dolaştırarak avcuma bir tutam aldım, içimi çektim. Sonra da yanaklarını gitgide daha hızlı ve daha sert tokatlamaya başladım. Dudaklarında bir gülümseme belirdi fakat kendine gelemedi. Omuzlarından tutup iyice sarstım. Yine yararı olmadı, yüzündeki gülümseme bile yok olmadı. Yorgun düşmüş olarak yatağa uzandım. Bir elimle mumluğu ovalayıp duruyordum. Çok kısa bir an mumu söndürmeyi, uyumayı ve işi oluruna bırakmayı düşündüm. Fakat bir dakika sonra kapıdan tırmalanıyormuş gibi gelen sabırsız rastgele sesler, yoksa bana mı öyle geldi, görevimi anımsattı. Dışarıdaki sesler gitgide daha sabırsız, daha direngen olmaya başladı. Bu karabasan odasında kaç saat geçmiş olduğunu bilmiyordum. elimi Fatma'nın göğsüne koyup yürek atışlarını duyumsadım. Gözlerimi kapadım, Timbuk'taki zenci müziğini ve hafif amber kokusunu duyar gibi oldum. Hiba önümde, ay ışığında duruyordu. Dansı bitmiş, kollarını açmıştı. Teni nemli ve yumuşacıktı, denizden çıkmış kara amber kokuyordu. Dudaklarım Hiba adını mırıldanırken B harfi üstünde durdu, titredi, kollarım ona bir daha sarıldı, bedenim aynı çılgınlığa kapıldı, ellerim onun bedenindeki izleri ve gizli yerleri buldu. Fatma baygınken kadın oldu. Kapıyı açtım, bitişik odadaki kadın büyük değer taşıyan kumaş parçasını aldı, geleneksel zılgıt başladı, konuklar sağda solda dolandı, müzik yükseldi, yer dans edenlerin ayakları altında titredi. Az sonra birisi gelip şölene katılmamı söyledi, gitmeliydim. Geleneklere göre 7 gün evden çıkmayacaktım, dolayısıyla karımı görmek için daha çok zamanım vardı. Ertesi sabah uyandığım zaman Fatma bahçede sakin sakin çeşmeye yaslanmış, iki adım ötede yere çömelmiş bakır bir kabı parlatmakta olan anneme bakmaktaydı. O gece düğünün ikinci şöleni vardı. Bu şölene yalnızca hanımlar çağrılır, hizmetçi kızlar şarkı söyleyip dans ederlerdi. Selma kaygılı ve alçak sesle konuşmaktaydı. Yaklaştığımı görünce sözünü birden kesti, kabı daha hızlı parlatmaya başladı. Fatma dönünce beni gördü. Sanki benimle olağanüstü güzel bir aşk gecesi yaşamış gibi tatlı tatlı gülümsedi. Yalın ayaktı, üstünde bir gün önce giydiği giysi vardı, giysisi biraz buruşmuştu. Yüzü de bir gün önceki gibi boyalıydı ama biraz silinmişti. Yüzüm açıkça görünecek denli asıldı. Babamın oturduğu odaya geçtim. Babam beni övünçle kucakladı ve yüksek sesle bir sepet meyve getirmelerini söyledi. Meyve sepetini annem getirdi. Sepeti yerine koyarken beni azarlarcasına kulağıma, "Kızcağıza karşı biraz sabırlı ol," diye fısıldadı. Akşamleyin kadınlar için verilen şölene şöyle bir uğradım. Bir ara gözüme Hiba çarptı. Daha bir hafta ondan ayrı kalacaktım. Yemekten ayrıldım. Hiç kuşkusuz annemin iteklemesiyle Fatma da arkamdan geldi. Elimi aldı ve birçok kez öptü. "Dün akşam seni hoşnut edemedim," dedi. Yanıt vermeden yatağın sol yanına uzanıp gözlerimi kapattım. Üstüme eğilip zor duyulur bir sesle ikircimli kekeledi. "Küçük kız kardeşimi ziyaret etmek ister misin?" Kulaklarıma inanamadan yerimden sıçradım. Bu ülkede kimi kadınların bedenlerinin gizli yerlerini kasıtla kullandıkları bu tümceyi bir kez Hiba alaylı bir sesle söylemişti. Fakat bunu daha dün gece yatak odasını görünce bayılıveren Fatma'nın ağzından duyacağımı nasıl kestirebilirdim? Ona doğru döndüm. Ellerini yüzüne kapatmıştı. "Bunu sana kim öğretti?" Utanmış ve korkmuştu, ağlıyordu. Gülerek onu yatıştırdım ve kendime doğru çektim. Bağışlanmıştı. O hafta bir şölenle sona erdi. Dört bacanağım bana dört koyunla çömlekler dolusu şekerleme armağan ettiler. Ertesi günü ilk kez evden çıkıp düğün töreninin son aşaması için çarşıya gittim. Balık alıp eve getirdim. Annem de onları sağlık ve bereket dileyerek gelinin ayakları dibine attı. O yıl sonuna doğru Fatma gebe kalınca hastanedeki işten daha iyi para getiren bir iş aramam gerekti. Bir kitapçının kızı olan annem kendi işimi kurmamı önerdi. Bu öneri yolculuğa düşkünlüğümden ötürü beni çok sevindirdi. Öneriyle birlikte o günler beni sık sık gülümseten ön sezisini de sözlerine ekledi. "Birçok kişi varsıl olmak için dünyayı dolaşır. Oysa sen oğlum dünyayı dolaşırken varsıllığa rastlayacaksın." Varsıllık yılı Hicri 915 21 Nisan 1509 9 Nisan 1510. Yazın sonuna doğru Fatma bana bir kız doğurdu. Kızıma Servet adını verdim. Çünkü o yıl varsıllığımın ilk tohumları ekiliyordu. Varsıllığım kısa sürdü ama yakınmaya hakkım yok. Çünkü Tanrı'nın istenciyle elime nasıl geldiyse öyle gitti. Benim katkım yalnızca bilgisizliğim, böbürüm ve serüven merakım oldu. İş kurmadan önce Timbuktu'ya giderken tanıştığım Cenovalı tacir Bay Tomasso'yu görmeye gittim. Fas'ta yaşayan tüm yabancı tüccarlar içinde aklı ve doğruculuğundan ötürü en çok saygı gören Bay Tomasso'ydu. Ona danışmak, belki bir süre onunla çalışmak ya da yolculuğa çıkmak istiyordum. Yatalak olmuştu, yine de beni büyük dostluk gösterisiyle karşıladı. Dayımla ve kervanla ilgili anıları konuştu. Ona gidiş nedenimi öğrenince derin derin düşünmeye koyuldu. Gözleriyle beni değerlendirmeye çalıştı. Bakışlarını yeşil kadife başlığımda, özenle biçimlendirdiğim sakalımda, nakışlı sokamda, sakomun etkileyici geniş kollarında dolaştırdı. Beyaz göz kapakları ölçüp tartan ağırlıklardı Tutki. Sonunda ikircimliğini bir yana bırakması gerektiğine inanmış olmalı ki bana beklemediğim bir öneride bulundu. ''Seni bana Tanrı gönderdi soylu dostum.'' dedi. ''İtalya ve İspanya'dan iki büyük siyah bornoz siparişi aldım.'' Dipnot: Arapça burnus, Arapların giydiği kukaletalı cübbe. Biri 1000, öteki 800 parça. Sonbaharda teslim edilmeli. Bildiğin gibi Avrupa'da en çok aranan bornozlar Tavsa'da yapılıyor. Sağlıklı olsaydım ben gidip alacaktım. Yapılması gerekenleri anlattı. 2000 dinar alacaktım. 1800 dinar malı almak için kullanılacaktı. Her bornoz için 1 dinar ödenecekti. Paranın gerisi ise harcamaların ve emeğimin karşılığı olacaktı. Eğer bornozları üreticiden daha ucuza alabilirsem aradaki fark da bana kalacaktı. Daha pahalıya alırsam farkı cebimden ödeyecektim. İyi bir anlaşma yapıp yapmadığımı bilmeden öneriyi coşkuyla kabul ettim. Parayı altın olarak verdi. Ayrıca bana bir at, iki uşak ve yolculuk için 9 katır verdi. Çabuk ve sağduyulu olmamı öğütledi. Toplayabildiğim bütün parayı, kendi biriktirdiğimi, annemin parasını, Halil'in Fatma'ya bıraktığı paranın bir bölümünü bir araya topladım. Yaklaşık 400 dinarım olmuştu. Yük hayvanları boş gitmesin diye Faslıların Tavsalılara sata geldikleri kılıçlardan 400 tane aldım. Çarşıdan dönüşte babama alışverişimi anlatınca neredeyse saçını başını yoluyordu. Bu kadar kılıcı küçük bir kasabada ancak bir yılda satarsın dedi. Ayrıca da acele dönmek istediğini anlayınca insanlar malını ucuza kapatmaya çalışırlar. Sözleri doğruydu ama geri adım atmak için vakit çok geçti. Kılıçları toplamak için çarşıda kapı kapı dolaşmış, üstelik hepsinin parasını ödemiştim. İlk iş yolculuğumdan başarısızlıkla dönmeye kendimi alıştırdım. Kendi kendime kimse bir işi ellerini ya da kesesini örselemeden öğrenemez diyordum. Yola çıkışımdan bir gece önce annem, evecenlikle biraz da korkmuş olarak hamamda duyduklarını bana ulaştırmaya geldi. Tavsa'da ciddi şeyler oluyordu. Fas ordusu orada düzeni yeniden kurmak için bir operasyon düzenlemişti. Annemin anlattıkları beni korkutacak yerde merakımı kışkırttı. Orada olanları öğrenmek için çaba göstermeye gerek duymadan ertesi gün erkenden yola çıktım. O gün yolda olağanüstü bir şey olmadan Tavsa'ya vardım. Gerçekten de kasabada bir tedirginlik vardı. Daha kent kapısından girmeden çevreme bir kalabalık toplandı. Kimi bana saldırırcasına bağırıyor, kimi de durmadan sorular soruyordu. Sakin olmaya çalıştım. Hayır, Fas'tan bu yana doğru gelen birlikler görmemiştim. Evet, kimi dedikodular duymuştum fakat önemsememiştim. Kalabalık arasında kendime yol açmaya çalışırken şehzadeler gibi giyinmiş, uzun boylu bir adam bana yaklaştı. Kalabalık sessizce iki yana çekilip ona yol açtı. Başıyla bana soylu bir selam verdikten sonra kasabanın seçimle başa gelmiş yöneticisi olduğunu söyledi. Tavsa'nın bir cumhuriyet olduğunu, seçimle başa gelen bir grup tarafından yönetildiğini, kentte tek sultan veya göçer boy egemenliği olmadığını, vergi ya da fidye ödemediklerini, dünyanın her yerinde aranan yün bornozların satışından büyük kazanç sağladıklarını anlattı. Bir süre önce kendileri gibi bornoz yapıp satan bir boyla aralarında anlaşmazlık çıktığını, ölümcül dövüşler ve çete savaşları yapıldığını, bu duruma son vermek isteyen kent meclisinin kavgayı başlatan boyun elebaşlarını kentten sürgün etmeye karar verdiğini söyledi. Sürgün edilenler öcü almak için Fas Sultanı'na başvurmuşlar, Tavsa'yı kuşatırlarsa kenti onlara teslim edeceklerine söz vermişlerdi. Kent halkı aniden bir baskın yapılmasından korkuyordu. Bu adama açıklamaları için teşekkür ettim. Adımı söyleyip oraya gidiş amacımı belirttim. Tavsa için duymuş olduğum çok az şeyi ona ilettim. Orada çok kalmaya niyetim olmadığını, kılıçlarımı satıp bornozlarımı aldıktan sonra kentten ayrılacağımı söyledim. Yönetici kent halkının kaygılarını bağışlamamı istedi ve oradakilere berberi dilinde kente girmeme izin vermelerini, Faslı bir casus ya da haberci olmadığımı, bir Canovalı adına çalışan Endülüslü basit bir tüccar olduğumu anlattı. Kente girip kalabileceğimiz bir han aramaya başladım. Bir ara iyi giyimli iki adamın bana dikkatle baktıklarını, bir yandan da yüksek sesle konuştuklarını gördüm. Yaklaştığım zaman ikisi birden evlerinde konuk olarak kendilerini onurlandırmam için yalvardı, uşaklarıma ve hayvanlarıma da bakacaklardı. Herhangi birine borçluk kalmak istemediğimden çağrılarını kabul etmedim, konukseverliklerine teşekkür ettim ve pastakilerle karşılaştırılınca hiç de iyi olmayan hana gittim. Fakat hiç yakınmadım çünkü gecelerce başımızın üstünde yıldızlı gökyüzünden başka bir şey görmemiştik. Daha hana yeni yerleşmiştim ki kasabanın en varsıl kişileri odama gelmeye başladı. Biri 400 kılıçla 800 bornozu takas edebileceğini söylüyordu. Tam kabul edecekken bir başkası yanıma sokulup kulağıma 400 kılıca karşılık 1000 bornoz verebileceğini fısıldadı. Deneyimsizliğimden ötürü bunların nedenini anlamam uzun sürdü. Düşman ordusunun yaklaşmakta olduğunu duyan kent halkı, mallarını kentin kuşatılmasını izleyecek olan yağmadan kurtarmak istiyordu. Ayrıca da getirdiğim kılıçlar kente daha uygun bir zamanda girmiş olamazdı, çünkü herkes saldırıya karşı koymaya hazırlanıyordu. Böylece kendi koşullarımı rahatlıkla kabul ettirebilirdim. Kılıçlara karşılık 1800 bornoz istedim. Bir tek eksiğini kabul edemezdim. Kısa bir tartışmadan sonra tüccarlardan biri, bir Yahudi, kabul etti. Kasabanın daha ilk gününde Bay Morino'nun istediği bornozları onun verdiği paraya hiç dokunmadan almış oldum. Satacak bir şeyim olmadığı için ertesi günü yola çıkmaya karar verdim. Fakat Tali tıpkı bir sevgili gibi gece yarısı bana sarılıp gitmeme engel oldu. Tavsa'nın büyük tüccarları bir kez daha beni görmeye geldiler. Bana ederlerinin onda birine çivit, misk, köle ve deri satmayı öneriyorlardı. Hepsini almaya kalksam taşımak için 40 katır gerekirdi. Kafamda sayılar dans etmekteydi. Daha ilk işimden zengin olmuştum. Üçüncü gün çığırtkanlar Fas ordusunun geldiğini haber verdiler. Ordu, 2000 hafif süvari, 500 okçu, 200 pistollü askerden oluşuyordu. Ordudan korkan kent halkı anlaşma yapılmasını istedi. Kentteki tek paslı ben olduğum için bana çok eğlenceli bir iş düştü. Ara bulucu oldum. Ordu komutanı daha ilk görüşmemizde benden hoşlandı. İyi eğitim görmüş bir adamdı, fakat kenti ve ileri gelenleri düşman boya teslim etmek gibi korkunç bir görevle görevlendirilmişti. Onu bundan caydırmaya çalıştım. Sürgün edilenler hainlerdi. Bugün kenti sultana teslim ettiler, yarın sultanın düşmanlarına verirler. Bağlılığın, özverinin ve doğruluğun değerini bilen yürekli insanlarla anlaşmak daha iyidir. Gözlerinden beni evet dediğini anlıyordum ama kendisine verilen buyruk kesindi. Kenti ele geçirmek, sultana baş kaldıranları cezalandırmak, kenti sürgün edilmiş boyun egemenliğine vermek ve onlara yardımcı olmaları için bir birliği kente bırakmak. Yine de aramızda kulak ardı edemediği bir konuşma geçti. Sultan bu koruma karşılığında ne kadar kazanacağını umuyor, sürgün edilen boy yılda 20 bin dinar önerdi. Kafamda çarçabuk bir hesap yaptım. Kent meclisinde 30 temsilci var. Kentte ayrıca 12 varsıl Yahudi tüccar yaşamakta. Her biri ikişer dinar ödese yılda 84 bin dinar eder. Komutan sözümü kesti. Sultanın geliri yılda 300 bin dinar. Bunun gibi küçük bir kentin bu parayı toplayabileceğini nasıl söyleyebiliyorsun? Bu ülkenin varsıllığı düşleyemeyeceğiniz ölçüde. Fakat halk varsıllığını saklıyor. Ülke yöneticilerinin onları soymalarından korkuyorlar. Bu kentin Yahudilerinin cimrilikle suçlanması sizce nedendir? Çünkü en küçük bir harcama, en küçük bir gösteriş varsıllıklarını tehlikeye atardı ondan. İşte bu nedenledir ki birçok kentimiz yok olmakta, sultanlığımız yoksul düşmekte. Sultanın görevlendirdiği bir adam önünde böyle konuşmama izin veremezdi, ana konuya gelmemi istedi. Eğer Tavsa ileri gelenlerine hiçbir zarar gelmeyeceğine ve kesin kez törelerine saygı gösterileceğine söz verirseniz, söylediğim miktarın ödenmesini sağlayabilirim. Komutandan söz aldıktan sonra kentin temsilcilerini görmeye gittim, önerimizi bildirdim. Kararsız kaldıklarını görünce onlara Pastan Sultan'ın mührünü taşıyan bir mektup geldiğini, sultanın kentin önderlerinin hemen öldürülmesini buyurduğunu anlattım. bağırışmaya, ilenmeye başladılar. Afrika'nın tanıtımında anlattığım gibi iki gün içinde komutanın odasında 84 bin dinar toplanmıştı. Bu denli çok altını bir arada hiç görmemiştim. Sonradan sultan da ne kendisinin ne de babasının varsıllıkları arasında bu denli büyük bir miktar olmadığını söyledi. Tavsa'dan ayrılırken oranın önde gelenleri kentlerini ve kendilerini kurtardığım için bana çok değerli armağanlar getirdiler. Komutandan da bana bu olağan dışı olayda gösterdiğim yararlılığı sultana anlatacağına söz verdi ve önemli bir miktar para verdi. Ayrıca Fas'a dönerken kervanıma eşlik etmeleri için yanıma 12 asker kattı. Eve gitmeden önce Bay Morino'yu gördüm. Sipariş ettiği bornozları, yanıma verdiği uşakları, atı ve katırları bıraktım. 5. kaset, 1. yüzün sonu.